Ayrım 3. Sayfa 9. Biko, Bilim ve Tarih. Gian Battista Biko'nun (parantez 1668-1774) ilk kez 1725'te yayınlanmış olan Yeni Bilim'i, 18. yüzyıl başlarındaki toplum düşüncesinin en etkileyici eserlerinden birisidir ve insan kültürünün tarihi konusunda mülkiyetin yükselişini, dini, dil, sanat ile edebiyatın gelişmesini tartışan muazzam derecede karşılaştırmalı bir analizi içermektedir. 1744'teki 3. baskısı, Montesquieu'nun Yasaların Ruhunun Çıkışından 4 yıl önce yapılmıştı. Bu iki yapıt birlikte toplumu organik bir bütün olarak teorileştirmeye ve toplumun değişik kültür, değer ve kurumlarını tarihsel gelişmenin özgül bir aşamasıyla ilişkilendirmeye yönelik ilk ciddi girişimler olarak görünmektedir. Vico'nun Yeni Bilimi, tarihi 3 ayrı gelişme aşamasıyla (parantez Tanrılar Çağı, Kahramanlar Çağı ve sonunda İnsanlar Çağı) karakterize edilen ve böylece içkin anlamda donatılan bir süreç olarak açıklayarak anlaşılır hale getirmeye çalışmaktaydı. Bu teorinin kendisi, Biko'nun insanın tarihinin incelenmesinde bilimsel kavramları kullanma girişimiyle kıyaslandığında herhalde daha az önemlidir. Biko'nun çıkış noktası, hümanizmin (parantez insan öznenin yaratıcı ve aktif rolünün olumlanmasıydı. Uzak geçmişi saran gecenin koyu karanlığında diye yazıyordu Biko. Bütün tartışmaların üstünde duran bir hakikatin ebedi ve hiç sönmeyen ışığı parlar. Sivil toplumun dünyası kesinlikle insanların eseridir. (parantez Biko, 1948, pasaj 331). Biko bu şekilde Aristoteles, Hobbes ve Locke'un toplum düşüncesinin ayırt edici özelliği olan insan doğasına ilişkin değişmez anlayışı reddetmiş oluyordu. Yeni bilimin genel argümanı, insan toplumunun eylemin ürünü olarak tanımlanan insani ilişkiler ile tarihsel ve toplumsal kurumlardan oluştuğu yönündeydi. Biko'ya göre toplum ile insan doğası dinamik kategorilerdi. Biko, insan doğasının aile gibi kurumların tarihsel gelişimi içerisinde açımlanıp ortaya konması gereken belirli ilkelerde temellendiğini kabul ediyordu. Biko'nun dinamik tarih duygusu, toplumsal sözleşme teorisinin anti-tarihsel rasyonalizmiyle keskin bir zıtlık sergilemektedir. Çünkü toplumun değişmeyen bir insan doğasının ifadesi olduğunu varsayan toplumsal sözleşme teorisi, geleneklerin ve adetlerin zenginliği ve çeşitliliğini, ayrıca geçmişin öğelerinin şimdiki zamana fiilen hangi yollarla taşındığını açıklayamayan statik bir toplum nosyonunu öngörüyordu. Biko'nun tarihi, insanlığın eseri olan aktif, yaratıcı bir süreç olarak gören anlayışı, kendisinin toplum düşüncesini Hobbes ve Locke'un çevrenin insanın eylemi üzerindeki belirleyici etkisini vurgulayan mekanik materyalizminden açıkça farklılaştırmaktadır. Biko, doğa bilimleriyle birlikte anılan bilimsel rasyonalizme de karşı çıkıyordu. Yeni bilim, Newton ve Galileo'nun pek çok varsayımı ile Descartes'in felsefesini reddetmektedir. O dönemde felsefe ve bilim üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan Kartezyen rasyonalizm, tek kesin bilginin matematik ve fizikten çıkarılan ilkelerle kavramlardan alındığını varsayıyordu. Descartes, geometrik yöntem diye adlandırdığı olgunun gerek doğal dünyayı gerekse toplumların dünyasını anlamanın temeli olduğu görüşündeydi. Dolayısıyla gerçek bilgi özünde tümden gelimciydi. Evrensel ve zaman dışı olan kuralların uygulanmasıydı. Oysa Vico'ya göre matematik de insanın eseriydi ve matematiksel önermelerden elde edilen bilgi yalnızca onu insanlığın kendisi yaratmış olduğu için gerçek bilgiydi. Vico burada devrimci nitelikteki yeni ilkelerinden birisini, insanlığın yalnızca kendisinin yaratmış olduğu şeyleri bilebileceğini ifade etmektedir. Doğru, parantez, verum ile olgu, parantez, faktum birbirini dönüştürür. Bu yüzden sorun, fizik bilimleri tarzında dışsal bir gerçekliği edilgin biçimde kaydetme, sınıflandırma ve gözlemleme sorunu değildi. Çünkü insan toplumunun dünyası kesinlikle insanların elinden çıkmıştır ve dolayısıyla bu dünyanın ilkeleri kendi insani zihnimizin geçirdiği değişimler içinde aranmalıdır. Vico'nun iç bilgi ile dış bilgi arasında yaptığı ayrımın kaynağı, onun hümanist, antimekanik ve antideterminist bakış açısıydı. Dış dünyanın olgulara dayalı bilgisi, insan biliminin temeli olmakta açıkça yetersiz kalıyor. Çünkü oluşumun rolünü olgunun lehine olacak şekilde küçülterek insan kültürünün aktif özünü ortadan kaldırıyordu. Demek ki Vico'ya göre doğa bilimlerinin konusu insan bilimlerinin konusundan farklıydı. Toplum teorisi aktif bir fail olarak insan özneye, insanın deneyimlerine ve zihinsel hallerine dayanmalıdır. Ancak yeni bilim, bütün devrimci içermelerine rağmen ve belki de bunlardan dolayı 18. yüzyıl aydınlanmasının belli başlı filozofları ile politik teorisyenleri arasında çok az yankı bulmuştu. Dahası, Vico'nun eserleri 19. yüzyıla kadar gerçekten bilinmedi bile. Onun toplumu organik bir bütün olarak gören anlayışı, Fransız felsefi materyalizminin atomistik bireyciliğine açıkça karşıt bir çizgideydi. Yine de Vico'nun çalışmaları, doruk noktasına Hegel'in daha sonraki yüzyılda da Comte ile Marx'ın ortaya attığı bütüncül toplum ve kültür teorileriyle ulaşan 18. yüzyıl düşüncesinin önemli kollarından birisinin tipik bir örneğini oluşturmaktadır. Vico'nun humanist tarihsizciliği burada gerek Hegel'de gerekse Marx'da merkezi bir yer tutan insanın eyleminin ancak bütün temel alındığı zaman anlamı olduğu doğrultusundaki argüman açısından büyük önem taşımaktadır. Tarih, bireylerin genellikle çelişkili ve kaotik olan eylemlerini tutarlı bir bütün oluşturacak şekilde birbirine bağlamayı başaran bir süreç olarak kavranmaktadır. Nitekim Vico, yeni bilimin sonunda tartışma götürmez ilk ilkesini bir kez daha vurgulamakla birlikte şunları eklemekten geri kalmamıştı. Bu dünya kuşku götürmez biçimde genellikle farklı, zaman zaman tamamen aykırı ve her zaman için insanların kendilerine uygun görmüş olduğu tikel amaçlardan üstün olan bir zihinden çıkmıştır. İnsanlar vahşice açgözlülüklerini doyurmaya ve çocuklarına terk etmeye niyetlenirken, aileleri doğuran evliliğin masumiyetine de toz kondurmazlar. Babaların derdi ise, kendisine bağımlı olan üzerindeki ataerkil güçlerini kısıtlamaksızın kullanmak ve onları şehirlerin ortaya çıkışını sağlayan sivil güçlere tabi kılmaktır. Parantez Vico 1948 Pasaj 1108 Vico, toplumsal eylemin niyet edilmemiş etkilerini vurgulayan bu görüşü, kendisinin genel tarihsel değişim teorisinin bir parçası olarak geliştirmiştir. Daha ileride göreceğimiz gibi, bu nosyon 18. yüzyıldaki toplum teorisi üzerinde büyük bir etki yapacaktı. Montesquieu, 18. yüzyıl felsefesi, Vico'nun humanist tarihsiciliğine duyarsız kalmıştı. Montesquieu, Venedik'e gittiği zaman yeni bilimi okuması yolunda tavsiyeler almıştı herhalde. Ancak onun bu yapıtı okuduğunu ya da eline geçirdiğini gösteren hiçbir kanıt yoktur. Ferguson, Smith ve Miller'ı çıkaran İskoç okulunun sosyolojik yazılarını etkilemiş olan kişi Vico değil, Montesquieu'ydu. 18. yüzyılın diğer entelektüellerinin çoğu gibi Montesquieu (1689-1755) de bir uzman değil, klasik ile felsefe eğitimi almış bir kalem ustasıydı. Onun yapıtlarında tarih, siyaset bilimi, eleştiri, politik teori ve sosyoloji ile ilgili incelemeler bir arada bulunmakla birlikte Montesquieu, aydınlanma döneminin ilk ve en büyük sosyologu sayılmıştır. Nitekim yasaların ruhuna (1748) ön sözde bilimsel niyetini şu şekilde vurguluyordu: "Ben ilkelerimi kendi ön yargılarımdan değil, şeylerin doğasından çıkardım." Adam Ferguson, onun bu ününü 1767'de Montesquieu'nun yazdıkları üzerinde düşündüğüm zaman insani olaylarla niçin uğraşmam gerektiğini anlatmakta zorlanıyorum sözleriyle dile getirmişti. Kendisinden önceki toplum teorilerinde rastlanandan daha zengin ve ayrıntılı bir tarihsel analiz tarzı ile daha kapsamlı ve sistematik bir yaklaşıma sahip olan Montesquieu, toplumu yapısal bir bütün olarak tanımlayabiliyor, daha önemlisi değişik toplumsal fenomenlerin özgün nedenlerini bulmaya girişebiliyordu. Toplumun yasaları, insan aklının somutlaşmış hali olmasına rağmen, fiziksel ortama ve onun toplumsal kurumlarına uygun olmak zorundaydı. Yasalar ile adetler, toplumsal yapıyla ilişkileri perspektifinden bakılarak tartışılmıştı. Yasa koyucunun rolü, ideal bir anayasanın gerekliliklerini koşullarla yani ortamla dengeleyen bir roldü. Emil Durkheim, sosyolojinin gelişmesi açısından Montesquieu'nun düşüncesinin bu yönünü dikkate değer buluyordu. Yasa koyucuların tek başlarına anayasaların ve toplumsal adetlerin çerçevesini çizdiği görüşünü kabul etmek, insan toplumlarında deterministik bir düzeni yatsımakla eşdeğerdeydi. Çünkü böyle bir şey gerçek olsaydı, yasaların, adetlerin ve kurumların niteliği, devletin sürekli doğasına değil, bir yasa yapıcıyı bir başkasından daha fazla öne çıkaran tesadüflere bağlı olurdu. (Durkheim, 1965, sayfa 11-12) Montesquieu'nun çıkış noktası, yasaların ruhuna, ön sözde açıkça gösterilmektedir. Ben öncelikle insanlığı ele almıştım. Benim düşüncelerimin sonuçları kafama estiği gibi yön değiştirmiyor. Yasaların ve usullerin sonsuz çeşitliliğinden çıkıyordu. Montesquieu ilk kitabında da şunları yazar: "Bu dünyada gördüğümüz çeşitli etkilerin kör bir yazgıdan kaynaklandığını iddia edenler tam anlamıyla saçmalıyorlar. Zira zeki varlıkların kör bir yazgının eseri olabileceğini iddia etmekten daha mantıksızca bir şey olabilir mi?" (Montesquieu, 1949, Kitap 1, Bölüm 1) Montesquieu, toplum kendisini kaotik ve değişken bir fenomen olarak sunmasına rağmen, yüzeyin altında davranış, kurumlar ve yasalardan oluşan düzenli bir yapının var olduğunu ileri sürmektedir. Bu yüzden toplumsal kurumlar ve süreçler ampirik ve tarihsel analiz aracılığıyla keşfedilebilecek olan belirli maddi koşulların ürünüdür. Nitekim düzenli ilişkiler de bu nesnel güçler arasında yer almaktadır. Montesquieu, Roma İmparatorluğu ile ilgili incelemesinde (1734) şöyle yazıyordu: Dünyayı tesadüfler yönetmez. Bunu belirli bir planı izlediklerinde sürekli başarılar kazanmış, başka bir planı uyguladıklarında ise durmadan yenilgilerle karşılaşmış olan Romalılara sorun. Her monarşide onu yükselten, onu koruyan ahlaki ve fiziksel genel nedenler vardır. Bütün tesadüfler bu nedenlerin kontrolündedir. Montesquieu, 1965, sayfa 165. Bütün toplumsal fenomenler birbirine bağlıdır. Her özgül yasa başka bir yasayla bağlantılıdır. Sonuç olarak Montesquieu'nun toplum anlayışı atomistik temelde değil, bütüncül temelde ifade edilmiştir. Toplumlar kendi kendine yeterli, bütünleşmiş bütünlerdir. Montesquieu'nun esas ilgi alanı yönetim biçimleriydi. Ancak onun yönetim tipleri aslında toplum tiplerinden başka bir şey değildir. Hukuk, toplumsal bağlamla uyum içinde olmalıdır. Ancak Montesquieu, bağlamı daha keskin biçimde topraktan ve iklimden, meslekler, dinsel kurumlar, ticaret, usuller ve adetlerden oluşan bir yapı olarak tanımlamaya çalışmaktadır. Montesquieu'nun hukuk analizi dar biçimde politik değildir. Çünkü yasalar bir bütün olarak toplumun ruhunu, yani içsel özünü ifade ettiği için politik olan ile toplumsal olan arasındaki ayrım tamamen formal nitelikte kalıyordu. Dolayısıyla Montesquieu, Aristoteles'in yönetim sınıflandırmasına (parantez) aristokrasiyi ve demokrasiyi, monarşiyi ve despotizmi kapsayan cumhuriyetler bağlı kalmasına rağmen kendi analizini gücün onlar arasında dağıtılması ve uygulanmasında onları birbirine bağlayan ilkelerde (parantez) erdem, onur ve korku, yani ruhta yoğunlaştırmaktaydı. Montesquieu kendi sınıflandırmasının gerçek yönetim tiplerinden daha ziyade ideal tipleri kapsadığını vurgulamaktadır. Cumhuriyetçi bir yönetimin (parantez) kendi şehir devletleri içinde uyguladığı tutumluluk ve eşitlikle erdem örneği oluşturması, bütün cumhuriyetlerin sırf öyle olmaları gerektiği için erdem gösterdikleri anlamına gelmezdi.